Ankara, Ankara.
Görsel bir sanat eseri bize neler anlatır? Bir tablo, bir heykel ya da bir bina. Belki önünden hiç fark etmeden geçeriz, belki göz ucuyla şöyle bir bakarız ama aslında bilmediğimiz pek çok şey gizlidir onlarda. İnsanın sanatla ilişkisi oldukça ilginç öyküdür. Atalarımızın 40 bin yıl önce mağara duvarlarına çizdiği resimler, gelecekte insanın sanat konusunda nasıl bir mükemmelliğe ulaşacağının habercisi olur. Günlerce konuşulabilir bu konu üzerine ama biz bugün birkaç yüzyıl önce yapılan bir tablo üzerine konuşmak istiyoruz. Çünkü o tablo bize öyle bilgiler sunuyor ki şaşırmamak mümkün olmuyor. Ankara, Ankara'nın bugünkü konuğu Vekam Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Profesör Doktor Filiz Yenişehirlioğlu. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün Ankara manzarası tablosu üzerine konuşmak istiyoruz. Sizin değerli bilgilerinizi dinleyicilerimize aktarmak istiyoruz. Ama önce Vekam'dan bahsedelim. Çünkü Ankara için çok önemli çalışmaları var bu merkezin.
Evet, Vekam aslında 1994 yılında Vehbi Koç tarafından Koç Vakfı'na bağlı Ankara üzerine araştırmalar yapmak üzere kurulmuş bir merkez. Belki de ilk merkez Ankara üzerine araştırma yapılması öngörülen. Ve bu merkez Koç ailesinin Keçiören'de yazları kullandığı, 1950 yılına kadar kullandığı ve Kültür Bakanlığı'nda ikinci dereceden tescilli bir binada kurulmuş. Hı hı. Ve daha sonra buna biraz daha ileride yine aileye bağlı Ankara Bağ Evi dediğimiz bir başka bağ evi de buna eklenmiş. Dolayısıyla iki tescilli binada hizmet veriyor Vekam. 2014 yılında Koç Vakfı'na bağlı olarak görev yapan, araştırmalar yapan, kütüphaneyi geliştiren, belge, bilgi toplayan bu merkez Koç Üniversitesi'ne bağlandı. Ve dolayısıyla Koç Üniversitesi'ne bağlı bir araştırma merkezi olunca faaliyetleri, etkinlikleri ve yaptığı işler biraz daha çeşitlendi, farklılaştı. Dolayısıyla bu merkezimizde çok geniş bir kütüphanemiz var. Hı-hı. Ankara odaklı, yani Ankara ile ilgili kitapların, dergilerin bulunduğu. Bunun yanı sıra arşivimiz çok zengin. Bu arşivde neler var? Fotoğraflar var. Bu fotoğrafların hepsi dijitalize edildi. Dolayısıyla web sitemizden ulaşılabilir isteyenler.
Çok kapsamlı bir web siteniz var aslında.
Evet, evet, web sitemiz çok kapsamlı, çok güzel gerçekten. Bunun yanı sıra efemera dediğimiz Ankara ile ilgili günlük böyle hani menüler, diplomalar gibi bir koleksiyonumuz var. Ankara haritaları var. Vehbi Koç'a ait kendi eşyalarına ait bir koleksiyon var. Ayrıca sekreterinin tuttuğu ve Vehbi Bey'le ilgili çıkan haberlerin kupürlerinin olduğu bir koleksiyonumuz var. Ankara Bağ Evi'nde de orası bir müze gibi düzenlenmiş. Orada da Semahat Hanım'ın ve eşi Nusret Bey'in zamanında oluşturdukları bakır koleksiyonu yer alıyor. Ve aynı zamanda da Ankara'da bağ evlerindeki 19. yüzyıl sonuyla 20. yüzyıl başı arasındaki o geçişi anlatan, yaşamdaki değişiklikleri, hı hı, anlatan bir sergilemeyle oradaki insanlar nasıl yaşardı, onun da bir sergilemesi yapılıyor.
Şimdi Ankara'ya dair neredeyse her türlü bilgi ve belgeyi derlediğiniz bir kurum diyebiliriz. Evet. İnternet sayfanızdan da bunları anlıyoruz. Ankara'nın geçmişini ve bugününü geleceğe taşımak üzere çalışmalar yaptığınız bilgisine de ulaşıyoruz. Yine internet, evet, sayfanızdan. Sizden dinlemek isteriz aslında Vekam'ı ve çalışmalarını da. Bunun dışında neler yaparsınız efendim?
Evet, şimdi tabii bu bilgiyi biz depoluyoruz, saklıyoruz, çoğaltıyoruz. Müzayedelerden kitap alıyoruz, belge alıyoruz, bağış alıyoruz. Yani Ankara ile ilgili her türlü bilgiyi çoğaltmaya çalışıyoruz. Ama tabii bunun yanısına çoğalttığımız bu bilgileri de yaymamız lazım. Ankaralılarla paylaşmamız lazım. O nedenle birçok şey yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi sergiler yapıyoruz. Ve hani pandemi nedeniyle son zamanlarda yapamadık tabii, hı hı, ama tekrar başlayacağız buna. Ve bu sergiler kapsamında belirli konuları ele alıyoruz. Hem Ankara ile ilgili hem dolaylı olarak Ankara'nın öncülük ettiği Cumhuriyet dönemindeki bazı kavramlarla ilgili sergiler yapıyoruz. Bunların kataloglarını, kitaplarını basıyoruz. Öte taraftan yayın yapıyoruz. Ankara ile ilgili yapılan araştırmalara bir araştırma serimiz var. Onun yanı sıra senede iki kere hakemli bir Ankara Araştırmaları dergisi çıkarıyoruz. Buna da online erişilebilir. Hı hı. Ve yayın yapmak isteyenler, araştırmalarını yayınlamak isteyenler bize yollayabilirler çalışmalarını.
Önceki yayınlara da ulaşabiliyor muyuz internet sayfasından?
Evet evet tabii, evet. İnternet sayfasında yayınlarımız var, duyurular var. Nasıl Vekam'a geleceğinize dair alacağınız otobüs numarası bile var. Yahut evet, metro istasyonu bile var. Keçiören son duraktan hemen 5 dakika yürüyerek bize ulaşabilirsiniz.
Peki efendim, herkes faydalanabiliyor mu Vekam'ın kütüphanesinden, yoksa akademik araştırmaları mı açık yalnızca?
Yo, herkes yararlanabiliyor, evet, herkes gelebiliyor. Yalnız mekanımız küçük olduğu için kütüphaneci arkadaşlar yani yeterli derecede ilgilenebilsinler diye randevuyla gelinirse eğer daha sağlıklı oluyor tabii. Bu araştırmaların devamı olarak biz bir de yıllık araştırma ödülleri veriyoruz. Bunun duyurusunu yapıyoruz. Hani Ankara üzerine araştırma yapmak isteyenler bize projeleriyle başvuruyorlar ve aralarından yine hakemler ve uzmanlar seçiyor. Bu projeler her dönemi kapsayabilir, her konuyu kapsayabilir. Bir sınırlamamız yok. Yani her açıdan açık ve bu seçtiğimiz 5-6 kişiye yaklaşık en fazla 10 bine yakın bir destek veriyoruz ki araştırmalarını rahatlıkla yapabilsinler diye ve bunları da her sene açık olarak sunuyoruz.
Şimdi hocam, Bağevi'nden bahsetmiştiniz. Ankara Bağevi, Ankara kent kimliğinin önemli bir parçası ve Ankara'da kalan son özgün örneklerden biri. Geleneksel yaşamdan modern yaşama geçişi gösterecek şekilde döşenen ev, bu özelliğiyle Ankara'da da tek müze. Ne zamandan beri müzedir efendim?
2004 yılından itibaren burası yeniden restore ediliyor. Çünkü oldukça kötü bir durumda. Ve 2007 yılından itibaren de burası her ne kadar özel müze statüsünde resmi olarak kayıtlı değilse de aslında bir müze. Dolayısıyla buraya hem gruplar geliyor gezmeye, hem okullar geliyor çok. Yani yuva düzeyinden tutun da daha işte ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri de araştırma yapmaya geliyor. Ayrıca araştırmacılar da, bağımsız araştırmacılar da, bu özellikle işte bakırdı, işlemeydi, seramikti, bu tür malzemeler üzerinde neler var görmek üzere onlar da gelip çalışmalarını yapıyorlar.
Şimdi Bağevi'ne küçük çocuklarımız da geliyorlar. Küçük çocuklar artık genellikle yuva çağındaki çocuklar, daha ileriki yaşlardaki çocuklar internete düşmüşler. İnternette hayatı yaşamaya çalışıyorlar. Onlar için Bağevi'nin önemi nedir hocam?
Şimdi tabii hocaların burada çok önemli rolü var. Beraber, onlarla beraber gelen hocalar niye bize getiriyorlar, ne göstermek istiyorlar? Onların da katkısıyla bize gelen gruplara arkadaşlarımız bilgi veriyor. Örneğin mutfaktan başlıyoruz. İşte tereyağı nasıl yapılır? Bir takım aletler görüyorlar ahşaptan, işte yoğurt nasıl yapılır gibi. Dolayısıyla onlara baktıkça onları öğreniyorlar, şaşırıyorlar. Hatta çok da zekiler, çünkü biz o bina mutfak kısmını haliyle biraz restore edip etkinliklerde de kullanıyoruz. Dolayısıyla mesela bir buzdolabı var. Hani bir seferinde bir gün, buzdolabı da mı varmış dedi örneğin. Yani hani çocuklar bu noktalara dikkat çekiyorlar. Dolayısıyla hoşlarına gidiyor. Gruplar çok kalabalık grup olarak almıyoruz. Parça parça alıyoruz. Diyelim ki 30 kişi geldiyse 15'e 15 alıyoruz. Bir grup dışarıda bahçede oynarken, etrafa bakarken öbür grup ilk önce geziyor, bilgileniyor bu konularda. Ondan sonra çıkıyor, öbür grubu alıyoruz. Binanın dışında bahçemiz çok geniş bizim. Hem aşağıdaki binamızda Vekam'da hem Ankara Bağ Evi'nde. Dolayısıyla bahçede de araştırma yapıyorlar. Biz birçok bitkileri tanımladık. Üzerlerine ne olduğunu yazdık bitkilerin. Ağaçlar, tescilli ağaçlarımız var. Onların üzerine de yazdık. Küçük bir üzüm bağımız var. Gül bahçemiz var. Ayrıca da hani toprakla da bir arada oluyorlar. Küçükler özellikle bunu çok seviyorlar. Bahçe tabii çok ilgi çekiyor. Bitkiler, yeşillikler, üzümler, meyve ağaçları, bu tür şeyler. Çocukların görüşünü, bakışını çeşitlendirmeye çalışıyoruz.
Evet. Efendim, Ankara manzarasını konuşmaya başlayalım mı sizinle?
Başlayalım.
Çünkü gerçekten de Ankara hakkında çok bilinmeyen ve tahminimizden de öte bilgilere ulaşabiliyoruz bu tabloyla ilgili, öyle değil mi?
Evet, şimdi Ankara tablosu 18. yüzyıl başında büyük bir olasılıkla Hollandalı bir ressam tarafından Ankara'da sof ticareti yapan bir Hollandalı şirketin talebi üzerine yapılmış bir tablo ve bu Amsterdam'daki Rijk Müzesi'nde depoda duruyormuş, sergilemede değilmiş ve başka bir koleksiyonun içerisinde yer aldığı için de pek bilinmemiş ve o nedenle ilk görüşte de burayı Halep diye yazmışlar, Ankara yerine Halep demişler. Çünkü Halep'te böyle bir kalesi var, yüksek bir tepe üzerinde. Ankara manzarası tablosu da bir tabii bizim kalemizden başlıyor malum, Ankara kalesiyle başlıyor. Sonra 1970'li yıllarda sanatta Tarihçisi Profesör Doktor Semavi Eyce bu tabloyu gördüğü zaman bu Halep değil diyor, bu Ankara diyor. Nereden buna karar veriyor? Çünkü bizim Ankara keçileri var orada. Tiftik keçileri ve onlarla ilgili bilgi var.
Halep'te de keçiler yok. Var mıyım? Halep'te yok.
Yok, yok. Halep'te keçi yok. Yani sadece bir görsel benzetme üzerinden evet. Halep demişler. Çünkü Ankara ile ilgili Cumhuriyet dönemi öncesi çok fazla resim yok, görsel malzeme yok. Birkaç tane gravür var seyahatnamelere ek olarak. Onlar da çok genel Ankara'yı, kaleyi ve biraz da çevresini gösteriyorlar. Dolayısıyla diğer başka büyük Osmanlı şehirleri de olduğu gibi çok zengin görsel malzeme yok Ankara ile. Onun için büyük olasılıkla bunu tasnif edenler bilemediler. Halep daha bilinen bir yer ticaret açısından. Halep dediler. Oysa Halep değil, Ankara. Ve bu tabloyu biz 2018 yılında açtığımız SOF sergisi ve Vekam'ın açtığı SOF sergisi kapsamında getirttik. Niye getirttik? Çünkü tablo bize Ankara'yı gösterdiği gibi aynı zamanda SOF nasıl yapılıyor, nasıl tiftikten yün elde ediliyor, nasıl dokunuyor ve nasıl sonra pazarda satılıyor. Bunu son derecede günlük bir anlatım içerisinde gösteren bir tablo ve tablo ilk kez geldi Türkiye'ye. İlk önce 2 yıllığına izin aldıydık sergilenmesi için. Rahmi Koç Müzesi'nde sergileniyor çünkü bir müzede sergilenmesi lazım. Arkasından 2 yıl daha izin aldık ve bu senede bir 5 yıl daha izin aldık.
Böyle bizde kalacak hocam.
Artık bilemiyorum tabii nasıl olacak. Ve şu nedenle Hollanda'da Rijk Müzesi'nde çok mutlu oldu. Çünkü tablonun varlığı, hani biraz daha anlatacağım konularını tabii, çok eğitim açısından ve başka olanaklar da sağladı, yaratıcılık sağladı. Yani bir nevi Ankara'da yeni bir aidiyet duygusu yarattı diyorum ben ona. Ve Ankara'da bir masal oluştu. Ankara'nın Cumhuriyet öncesi dönemi masalı yok, romanı yok. İstanbul gibi yahut işte ne bileyim Kahire gibi, hani Osmanlı'nın diğer büyük şehirleri gibi. Dolayısıyla bu böyle birdenbire masalsı ve Cumhuriyet öncesi dönemle bir aidiyet duygusu oluşturdu insanlara. O zaman ne oldu? Bunun müziğini yaptılar. Alaturka diye bir grup. Eylül Kuzgunbay bunu bir tiyatro eseri yaptı. Başkent Kültür Yolu kapsamında bir kısa bir gösterisi kale önünde yapıldı. Çocuklar için eğitim programları yapıldı. Romanı yazıldı. Ondan sonra büyükler için eğitim programları yapıldı. Farklı bir biçimde bir resmi daha yapıldı bir ressam tarafından. Hı hı. Özel bir koleksiyonda o da. Dolayısıyla başka nasıl diyelim görsel anlatım biçimlerine veyahut da sahne sanatlarına veyahut da işte roman gibi yazı sanatlarına da olanak sağladı.
İlham olmuş aslında.
İlham oldu. Hı hı. Evet, gerçekten ilham oldu. Tablonun 5 yıl daha kalmasında aracı olan Hollanda Büyükelçiliği'ne de bu vesileyle teşekkür etmek isterim. Şimdi tabloda ne var? Tabloyu hani şöyle karşımıza tabloya bakacakmış gibi bakarsak en üstte Ankara Kalesi var.
Evet.
Onun yani kalenin işte surlarını hepimiz biliyoruz zaten. Onun altında tekrar iç kalenin dışında birinci sur var. Bir de daha sonra 17. yüzyılda inşa edilmiş olan bir üçüncü sur var. Yani iç kale, dış sur ve üçüncü sur dediğimiz Celali isyanlarından sonra yapılmış olan bir sur var. Bunun içinde de binalar var. Uzaktan tanıyabiliyoruz bu binaları. Hı hı. Hangi binalar var? Örneğin Bedesten var yanında. Kurşunlu Han var. Hacı Bayram Camii var onun yanında. Augustus Tapınağı var. Cenab-ı Ahmet Paşa Camii var. Yani bunlar çok tanımlayan Julian sütunu var. Bunlar tanımlayabileceğimiz şeyler. Daha az şeyler de tanımlanabiliyor. Uzatmayayım. Ki hani Ankara'da ve Türkiye'de yaşayan dinleyicilerimiz belki fırsat bulur. Bu 5 yıl içinde gelip tabloyu görürler. Ondan sonra ön kısmında yani bize en yakın olan tablonun alt kısmı ön kısımda tamamen bir pazar sahnesi var. Yani sanki biz Ankara'da bir şehir cihanının içerisindeymişiz ve çevresindeki pazar yerinin içerisindeymişiz gibi. Ve buna baktığımız zaman önce tablonun sağ altında keçilerin nasıl tüyleri kırkılıyor onu görüyoruz. Hı hı. Sonra bu kırkılan tüylerden nasıl iplik yapılıyor, kadınlar bunu nasıl eğiriyor ki bunlar büyük olasılıkla evlerde evlerin üst katlarında evet. yapılıyor. Yani hı-hı. çarşıda yapılmıyor. Hı-hı. Onu görüyoruz. Nasıl dokuma yapılıyor? Nasıl boyanıyor? Ondan sonra bu boyanan ve dokunan kumaşlar nasıl pazarda, dükkanlarda satılıyor? Böyle kumaşları kat kat kat kat hani her dükkanda vardır ya üst üste gelir renkleriyle beraber görüyoruz. Ve işte ne bileyim dükkandaki dükkan sahibini görüyoruz. Yorulmuş yatıyor, uyuyor onu görüyoruz. Ondan sonra ön kısımdaki pazar yerinde çok sayıda kadın görüyoruz pazar yerinde. Bu da çok ilginç yani. Öte taraftan çocuklar var. Kavga ediyorlar birbirleriyle. İşte pazarın açılışı sırasında dua eden bir hoca var. Bütün bir hani pazar sosyal yerinin yaşamı. Hareketli, canlılığı, sosyal yaşamını orada görüyoruz. Onun dışında Ankara'dan giden kervanları görüyoruz. Ankara suyundan köprü üzerinden geçiyorlar. Hem güneye doğru giden kervanları görüyoruz hem batıya doğru giden kervanları görüyoruz. Hatta o kervanlarda oturanlardan hani at üzerinde gidenlerden bazılarının Avrupalı olduğunu da görüyoruz. Şimdi sof ticareti Ankara'nın 15. yüzyıldan sonra en önemli ihraç ettiği mal. Bunu hem iplik olarak hem dokuma olarak hem de böyle topak olarak ihraç ediyor. Ve Venedik, Hollanda, İngiltere, leh tüccarları bunları alıyorlar. Ve büyük olasılıkla Ankara'dan kervanlarla bunlar İzmir'e gidiyor. İzmir'den gemilerle Avrupa'ya gidiyor. Dolayısıyla çok istenen bir mal. Niye? Çünkü çok ince ve ipeğe benziyor. Kışın sıcak tutuyor, yazın serin tutuyor. Ve bunun belgelere baktığımız zaman Osmanlı arşiv belgelerine saraya da çok gönderilmiş. Orada da kullanılmış Topkapı Sarayı'na ve birçok başka yere de tabii işte dediğim gibi ihraç edilmiş. Ve öyle ki bu ihraç edilen kumaşlar örneğin Hollanda'da benzerini yapmaya çalışmışlar ve ona benzer bir kumaş üretmeye çalışmışlar. Dolayısıyla Ankara, Osmanlı döneminde İstanbul ve Bursa'dan sonra en çok vergi veren şehirlerden bir tanesi. Ama ne oluyor tabii 18. yüzyıldan sonra Avrupa'da sanayileşme, özellikle İngiltere'de sanayileşme başladıktan sonra bu üretim yeterli olmuyor. Dolayısıyla sadece ipliğe dönüşüyor ve sof üretim bilgisi de gerilemeye başlıyor. Tabii bu arada yine Avrupalılar, özellikle İngilizler ve Fransızlar keçiyi kaçıraraktan başka yerlerde de üretmek istiyorlar. Aa. Ama bizim keçi nazlı. Onun için başka yerlerde yaşamıyor. Ancak 19. yüzyıldan sonra işte İngilizler Güney Afrika'da ve Yeni Zelanda'da bunu tekrar yaşatabiliyorlar. Yani sofun böyle bir hikayesi var. Tablo da bize bu süreci çok güzel anlatıyor.
Evet, şimdi tabloya baktığımız zaman Osmanlı Devleti Hollanda ticari ilişkilerini ya da Avrupa ticari ilişkilerini, dönemin Ankara'sının ticaretini, kültürünü okumak belki mümkün. O dönemde Ankaralı kadınların hem ticarette hem de sosyal yaşamda aktif bir şekilde var olduklarını okumak mümkün diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz hocam?
Evet evet, çok doğru. Çok doğru, yani özellikle günlük yaşam açısından. Şimdi tabloyu, ressamın adını bilmiyoruz. O nedenle biraz tartışmalı da, yani acaba bir Hollandalı mı yaptı, bir yoksa Osmanlı ressamı mı bunu yaptı? Çünkü yer yer biraz minyatüre benzeyen.
Evet, perspektif de farklı. Onu evet, da soracaktım.
Evet, dikey perspektif var. Biz ona dikey perspektif diyoruz. Yani tablonun en altı bize en yakın bölüm, tablonun en üstü en uzak bölüm. Halbuki klasik Rönesans perspektifinde tabloya baktığınız zaman yatay olarak içine girersiniz. Burada yatay olarak içine girmiyoruz ama dikey perspektifte yine anlatılanı anlıyoruz tabii. Dolayısıyla günlük yaşam özellikle Hollanda'da 16-17. Yüzyıl resimlerinde çok yaygın bir özellik bu. Hollandalıların günlük yaşamı gösteriyorlar. Çok seviyorlar günlük yaşamı göstermeye tablolarında. Dolayısıyla bu ayrıntıları da biz hani bu tabloda gördüğümüz için sanki ressamın daha bir Hollandalı da olabileceği ağır basıyor.
Evet, bugünle karşılaştırdığımızda bugünün Ankara'sıyla aynı perspektiften baksak acaba biz de şurada şu var, burada bu var diyebilir miyiz hocam?
Deriz tabii. Deriz. Özellikle çünkü kale içinde korunmuş olan yapılar olduğu gibi tabloda gözüküyor. İşte Bedesten'di, Kurşunlu Han'dı, Ahi Şerafettin'in yanındaki türbe mesela, böyle konik bir türbe vardır. Tabloda biraz acayip gösterilmiş, insan biraz şaşırıyor ne diye, ama o türbe konik çatısıyla çok belirgin, biraz abartılmış ama öte taraftan kale ve surları aynen görüyoruz. İşte Julien Sütunu'nu, Hacı Bayram Camii'ni, Augustus Tapınağı'nı, Cenab-ı Ahmet Paşa Camii'ni ve tabii hanları. Şimdi aslında resmedilen hanlarda, tablodaki hanlardan biri belki de Çengelhan'dı. Çünkü Çengelhan'da sof tüccarları çalışıyordu. Yani Çengelhan dediğimiz bugünkü Rahmi Koç Müzesi ve de tablonun sergilendiği yer. Dolayısıyla aslında tabloyu görmeye gittiğiniz zaman hayali olarak kendinizi hem tablonun içinde hem de onun belki göstermeye çalıştığı mekanın içinde buluyorsunuz zaten. Aynı şekilde kalenin giriş önündeki o meydan, hepsi aynen görülüyor.
Evet, bazı noktalar da var elbette, onları da görebiliyoruz. İşte Julian Sütunu, evet. Augustus Tapınağı gibi camilerimiz var. O camileri evet. Görebiliyoruz. Bir kısmı belki yıkılmış ama evet. Görebiliyoruz bu yapıları.
Hanları görüyoruz.
Tablo tarihi bir nitelik taşıyor diyebilir miyiz? Bir belge niteliği taşıyor diyebilir miyiz?
Tabii diyebiliriz. Çünkü yapım tarihi de belli değil. Hani kesin bir tarih de yok. Onun için 17. yüzyıl sonu mu, 18. yüzyıl başı mı, bunun da araştırmaları devam ediyor. Ama tarihi nitelik taşıyor. Hangi açıdan taşıyor? Ankara'yı bize o tarihteki Ankara'yı göstermesi açısından tarihi belge. Ankara'daki günlük yaşamı bize göstermesi açısından bir belge. Yani dükkanlar nasıldı? İnsanlar nasıl boya yapıyordu, görünüşleri nasıldı, gençler nasıldı, yaşlılar nasıldı, çocuklar nasıldı, kadınlar nasıldı. Ondan sonra bütün bunları bize gösteriyor. Günlük yaşamın, yani sabahtan akşama kadar sanki Ankara'nın bir gününü Orada izliyoruz.
Zamanı izleyebiliyoruz aslında orada,
evet,
değil mi?
Evet.
Peki o dönemde Ankara'ya ait başka eserler var mıdır? Onlarla kıyasladığımız zaman bir paralellik görebiliyor muyuz?
Çok az, işte gravürler var yani. Seyyahların kitaplarına ek olarak yapılmış olan bir iki gravür var. Ama onlar günlük yaşam ve çarşı pazarı göstermiyor. Sadece kaleyi ve onun çevresini birazcık gösteriyor. Veyahut da tek başına tiftiği gösteriyor, tiftik keçisini. Güzel güzel bakan keçilerimiz var, o kadar.
Evet, peki hocam. Şimdi iki bölümden oluşan resmin ilk kısmında şehrin genel görünümü yer alıyor. İkinci kısmında ise sosyal hayattan kesitler mevcut dedik hocam. Bir de Ankara Manzarası belgeseli var. Biraz da bundan konuşalım.
Ha evet, yani Ankara Manzarası belgeselini de yaptı bir genç arkadaşımız. Bunun biz belgeselin bir de ilk sergilendiği zaman animasyonun da yapıldı. Web sitemizden ona da ulaşabilirsiniz. Kısa bir animasyon ama çok hoş. Sonra o animasyonda işte hani görüyoruz kervanlar nasıl yürüyor, insanlar nasıl dolaşıyor, nasıl kavga ediyor,
yani
nasıl itlik.
Resmen hareketlendirdik. Evet, hayat evet. Bulmuş hali diyebiliriz.
Evet, o kısa bir versiyon tabii ama belgesel daha uzun. Muhammed isimli bir arkadaşımız onu yaptı, belgeselci. O da belgeselde tabloyu ve tabloda görülen yapıları tanıttı. Şimdiki isimleriyle, halleriyle, durumlarıyla, aynı zamanda sof üretimi hakkında uzmanlarla da görüştü. Dolayısıyla böyle bir belgesel de ortaya çıktı. Umarım TRT bu belgeseli TRT belgeselde gösterir.
Umarız efendim.
Evet.
Şimdi resmin Ankara'ya ait olduğunu daha önce de konuşmuştuk. Keçilerden anlıyoruz. Ressamı da belli değil. Sof'tan da bahsettik hocam. Ankara keçisi ve Sof'tan da bahsettik. Bir başka programımızda da yine başlı başına bu konuyu da konuşacağız. Hocam peki Wacom'un ilerleyen dönemdeki çalışmalarına biraz değinelim. Hedefleriniz nelerdir ilerleyen dönem için? Çalışmalarınız var mıdır?
Var tabii. Şimdi özellikle tabii 2023 yılı Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olması nedeniyle desteklediğimiz bazı araştırmalar ve programladığımız bazı sergiler olacak. Bu bir kere bizim aylık konferanslarımız var muhakkak. Her ayın 3. perşembesi yapıyoruz. Dolayısıyla bir kere o konferanslarımızda daha çok Cumhuriyet ve Ankara ile ilgili konferansçıları çağıracağız. Bunun yanı sıra Koleksiyoncular Derneği ile beraber yapmayı planladığımız büyük bir sergi var. Milli Mücadele ve hani Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar Ankara'nın katkıları neydi? Bu çok önemli. Genelde bu atlanıyor çünkü Cumhuriyet tarihinde. Yani hani birdenbire Ankara sanki ortaya çıktı gibi. Halbuki Ankaralı'nın büyük katkısı var. Hem maddi olarak hem manevi olarak. Dolayısıyla biraz bunu ortaya çıkaran bir büyük sergi yapacağız. Bunun yanı sıra bir gençlik parkı projesi var desteklediğimiz. Gençlik parkının oluşumu, ilk yani sosyal mekan olarak nasıl yapıldı, neler vardı. Bu da bir sergi olacak ve bir kitap olacak tabii. Yine böyle bir kadın üzerine bir araştırma var. Onun da dijital sergisi olacak sanıyorum onun da. Bir de tabii biliyorsunuz bu iklim değişikliği konusu çok ön planda. Dolayısıyla hani iklim değişikliğinin kültürel mirasa olan etkileri üzerine de bir belki bir günlük bir sempozyum planlıyoruz. Şimdilik planlarımız böyle. Tabii yine yayınlarımız olacak. Yine bir de tabii şey olacak yine çocuklarda kültürel miras farkındalığı yaratmak için çalıştaylar yapıyoruz. Üçüncüsünü yaptık. Bunu uluslararası yapıyoruz. Başka ülkelerden de çok katılımcılar oluyor. En son İtalya, Mısır, Almanya katıldı. Ve oralarda yapılan hani çocuklarda kültürel miras farkındalığı nasıl yaratılabilir? Nasıl eğitim programları olur? Yine böyle bir çalıştayımız olacak. Çünkü bizim nedir stratejimiz? Birincisi korumak ve belgelemek, dokümentasyon yani. İkincisi bunun eğitimi. Üçüncüsü kültürel miras ve korumacılık ve müzecilik.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Aktarmak istediğiniz başka bir husus var mıdır?
Herkesi davet ediyorum. Gelip tabloyu görsünler ve Ankara'nın geçmişiyle ilgili bilgileri, doğru bilgileri ve görsel bilgileri oradan elde etsinler. Sevecekler. Web sitemizden de VECAM'la ilgili her türlü etkinliğimizi takip edebilirler. Bizim yurt dışında çok takipçimiz var. Hatta bu düzenlemiş olduğumuz sempozyumlarda, çalıştaylarda, değişik çalıştaylarda yapıyoruz. Oralarda da hep yurt dışından katılımcılarımız oluyor online olduğu sürece.
Üzerinden geçen yüzlerce yılda Ankara çok değişti. Kale ve civarında yerleşilen kent bugün çok geniş bir alana yayıldı. Artık bir tabloya sığdırmak mümkün değil Ankara'yı. Ama Ankara manzarası tablosunun içine dalıp o dönemlerdeki Ankara'ya, kaleye ve ekonomisine büyük katkılar sağlayan sof üretimine daha yakından bakmak mümkün. Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik masada Aslı Yıkılmaz ve spikeriniz ben Burcu Aydemir sizlerle beraberdik. Bugün çok değerli çalışmalarla Ankara'ya büyük katkı sağlayan VECAM, Koç Üniversitesi Vehbi Koç, Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ve Ankara üzerine birçok bilgiyi edinebildiğimiz Ankara manzarası tablosunu konuştuk. VECAM Direktörü Profesör Doktor Filiz Yenişehirlioğlu ile çok teşekkür ediyoruz yeniden. Buraya kadar geldiniz. Bu değerli bilgileri bizimle paylaştınız efendim.
Ben çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz ve bu fırsatı verdiğiniz için.
Ankara'nın değişen manzaralarına birlikte bakmak, belki hep gördüğümüz ama üzerinde pek de durmadığımız noktalarını keşfetmek üzere haftaya aynı gün ve saatte buluşmayı diliyoruz. Esen kalın.
Ankara, Ankara.